çevre ve biz.
Merhaba sevgili dinleyiciler, Bir Çevre ve Biz programında yine sizlerle birlikteyiz. Programa başlarken program yapımcımız Gülçin Çağlar ve mikrofonda ben Nurşen Karadeniz, sizlere güzel bir gün diliyoruz. Bu haftaki programımızda hava ve iklimin sağlık üzerindeki etkilerinden bahsedeceğiz. Sevgili dinleyiciler, insanoğlu uzun zamandan beri hava ve iklimin sağlıklarını etkilediğinin farkındadır. Yaklaşık 2500 yıl önce Hipokrat, iklimde var olan bölgesel farklılıklar ve bunların sağlık durumlarıyla olan ilişkileri üzerine kitaplar yazmıştır. Mevsimsel değişimler ve hava olaylarının insan sağlığı üzerindeki etkisi konusunda her yörede belli inanç ve kanılar geleneksel olarak vardır. Ateş olarak tanımlanan, genelde malaria yani sıtma olarak isimlendirilen enfeksiyon, asırlar boyu değişim göstermiş, huy, değişik psikolojik rahatsızlıklar, kışın gözlenen ağrı ve sızılar veya sıcak dalgaları çok genç veya çok yaşlı insanlarda ölümlere neden olmuştur. İklim, yaşamın gereklerini yerine getiren bir kaynaktır. Yıllar boyunca bu kaynağı barınak yaparak, yiyecek üreterek, enerji elde ederek çevre koşullarıyla birlikte uyum sağlamaya çalışmıştır. Bizim gereksinim ve üretimlerimiz doğrudan iklim ve mevsimlere bağlıdır. Gezegen üzerinde yaşayan tüm canlılar, çevrenin bir parçası olarak, biyolojik olarak iklime uyum sağlarlar. Bu, insanoğlu için de geçerlidir. İnsanoğlunun diğer canlılardan farkı ise, görülür şekilde çevresini kendine uydurabilmesi, şekillendirebilmesidir. Davranışlarımız, inşaat bina şekilleri ve toplumlar yerel iklime uygun şekilde gelişir. Yakın geçmişte düzenli olarak oluşan hava olayları ve iklim değişikliklerinin dünya genel iklimini etkilediği yönünde bir düşünce ortaya çıkmıştır. 1997-1998 El Niño olayı küresel boyutta en etkili hava olayı olarak kayıtlara geçmiştir. El Niño, kuraklık, sel, yağmur ve hesapta olmayan sağlık sorunlarına neden olmuştur. Tartışmasız, insanoğlunun küresel iklim ve doğal denge üzerindeki etkisi büyüktür. Gelecek yüzyıl ve daha ileri yıllardaki belirgin iklim değişimleri şimdiden tahmin edilmeye başlanmış ve olası sonuçları hakkında senaryolar üretilmiştir. Bu bağlamda bu değişimlerin yani hava ve iklimin sağlık sorunları üzerindeki etkileri de dikkate değer konular arasında yer almaya başlamıştır. Hala, hangi canlı türünün iklim değişimlerine nasıl tepki gösterdiği konusunda belirsizlikler sürmektedir. Sevgili dinleyiciler, sık kullanılan bir deyimle hava gün be gün ne yaşadığımızdır. İklimin anlamı ise hava olaylarının ortalamasıdır ki ay, mevsim, yıl veya yıllar olarak uzun dönemde değişebilirliğe sahiptir. Genelde biz hava olaylarını ya çok soğuk, ya çok sıcak veya çok nemli ya da çok kuru olduğu zamanda farkına varırız. Bu durumlar uç değerlerdir ve insan sağlığı üzerindeki etkileri diğer zamanlardan fazladır. Her yıl fırtınalar, tropik siklonlar ve seller binlerce insanın ölümüne neden olur. Fazla kuvvetli olmayan hava olaylarının insan sağlığı üzerindeki etkisi ise çok belirgin değildir. Örneğin, hava koşulları nedeniyle bir yerde hava kirliliği artabilir veya yağış, sıtma sivrisineklerinin yerel sayısının bir anda artmasına neden olabilir. Hava durumu ve hastalıklar arasındaki bağ, birçok hastalığın mevsimsel olarak ortaya çıkmasıyla kolayca anlaşılabilir. Bu yüzyılın başlarına kadar Avrupa'da çocuk ishali çocuk ölümlerinde temel nedendi. Şimdi ise mikrobik ishalden ölümler yalnız fakir ülkelerde kalmıştır. Tropik bölgelerdeki bazı toplumların tarımı, üretimi, gıda elde etmesi tamamen mevsimlere ve mevsimsel yağışlara bağlıdır. Yağışlı mevsim aç mevsimdir. Çünkü hasat yapılamaz. Yağışlı mevsim aynı zamanda hastalık mevsimidir. Çünkü eksik veya zayıf beslenme, başta tropikal hastalıklar olmak üzere birçok hastalığa davetiye demektir. Günümüzde epidemiyolojik araştırmalar toplumlarda hastalıkların oluşum ve dağılım çalışmaları, hava ve iklimle hastalıkların nasıl ilişkili olduğu ile ilgilenen temel disiplindir. Halbuki bu ilişkinin varlığı yıllar öncesinden kanıtlanmıştır. Roma döneminde Vitruvius Pollio, mimar olarak yeni yerleşim yerlerinin seçimi, hayvanların nerede yerleştirileceği konusunda hava durumunu referans almıştır. Bir başka ölçüde, eğer o yörede yaşayan hayvanların ciğerleri yeşilimsi sarıysa, o yöre yerleşime uygundur ölçeği kullanılmıştır. Günümüzde bu tür ölçülere yer verilmemektedir. Epidemiyolojistler, geleneksel olarak yaşamın bir parçası görüp, hava, iklim ve sağlık üçlüsü arasındaki ilişkiyi gözlemişlerdir. Tüm toplumlarda bu gözlem zaten doğal olarak yapılmaktadır. Modern epidemiyolojik araştırmalarsa sadece bunlarla yetinmeyip sigara, alkol, yiyecek, iş tipi gibi bireysel risk faktörlerini de konuya dahil etmişlerdir. Epidemiyolojistlere göre hava ve iklimle sağlık arasındaki ilişkiyi incelemek için dürtü oldukça azdır. Geçen yıllarda oluşan küresel iklim değişiklikleri tehdidi, bu ilişkiyi incelemeye yönelik dikkatleri birazcık fazlalaştırmıştır. Sevgili dinleyiciler, insanlar diğer canlılarda olduğu gibi yaşadığı iklime uyum sağlarlar. Yalnız diğer canlılardan farklı olarak var olduklarından bu yana orijinal iklimleri dışında da yaşamayı becerebilmiş, yabancı oldukları iklimlerle kültür ve teknolojiyi kullanarak baş edebilmeyi bilmişlerdir. İnsanların değişik çevre ve iklime uyum sağlayabilmeleri oldukça önemlidir. Kültürler arası davranış ve fizyolojik farklılıklar, insanların iklimlerle iç içe yaşaması sonucu milyonlarca yılda oluşmuş özelliklerdir. Örneğin, Arktik bölgelerde yaşayan Inuitler, beslenme, barınma ve giyinme tarzlarıyla çok soğuk olan iklime uyum sağlamışlardır. 14. yüzyılda Grönland'da oluşan yerleşim birimi Norse'da ise sıcak yüzyılların bitmesiyle uyum sağlanamadığı için yerleşim başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Çünkü buraya yerleşenler komşuları Inuitler gibi yeni iklimlerine uyum sağlayamamış ve iklimden, çevreden çok fazla etkilenmişlerdir. Bu duyarlılık 14. yüzyılda Avrupa'nın soğuma dönemi olan Küçük Buz Çağı döneminin başlamasıyla daha da artmıştır. Birçok evin iç sıcaklığı 17 ile 31 derece arasındadır. İnsanların bu sıcaklık diğerleri arasında dışarıda rahat edebilmeleri mümkün değildir. Bir bireyin sıcaklığa gösterebileceği tolerans bu değerlerden daha fazla, yaşıyla bulunduğu ortama bağlıdır. İnsanın etrafını saran havanın sahip olduğu sıcaklık, rahatı için çok önemlidir. Rahat ve huzur aynı zamanda nem, rüzgar, gün ışığı, kısa uzun dalga radyasyonlar gibi faktörlere de bağlıdır. Havanın sıcak olması durumunda, nemin insan tarafından algılanışıyla, sıcak veya soğuk havada rüzgarın algılanışı birbirinden farklıdır. İnsanlar, güneş radyasyonu, atmosferik nem ve hava kirliliği gibi değişik atmosferik olaylara tepki gösterirler ve bu da vücutta belli bir stres yaratır. Saygın araştırmalar, havaya karşı insan vücudunun gösterdiği tepkileri belirlemeye çalışmaktadır. Bir kısım yaklaşımlarsa, kış koşullarının insanda yarattığı rahatsızlıkları belirlemeye, nem ve sıcaklıkla sadece sıcaklığın insanda yarattığı stresi ortaya koymaya çalışmaktadır. Bu çalışmalarda hesaba alınmayan konu, birey ile çevresi arasındaki ısı alışverişidir. Bu ısı alışverişi, giyime, giyimin yalıtkan veya iletkenliğine, bireyin metabolizma oranına, kısa uzun dalga radyasyona, rüzgar hızına, nem ve hava sıcaklığına bağlıdır. Isı alışverişi sayesinde vücut alarak veya vererek sıcaklığını 37 derecede dengede tutmak zorundadır. Isı bütçesi modeline göre ısı değişimin tüm mekanizması insan rahatının tahmini ve belirlenmesinde en sağlıklı model araçtır. Sevgili dinleyiciler, insanın tolere edebileceği, rahat edebileceği dış hava sıcaklığının artması durumunda oluşan termal stres, çok büyük rahatsızlık, fizyolojik stres, hastalık ve hatta ölüme bile yol açabilir. Sıcaklık birçok klinik sendroma neden olur. Sıcaklık vurgunları, vücutta sıcaklığın 40,6 dereceyi aşması durumunda ölümle sonuçlanan olaylara neden olurken, bu değere vücudun yaklaşması durumunda ölümcül olmayan ama vücutta tuz ve su kaybıyla ortaya çıkan ağır zararlar gözlenebilir. Gelişi güzel bir yılda bile aşırı sıcaklardan birkaç kişi ölür. Oysa aşırı sıcakların fazla olması durumunda diğer faktörlerle birleşen aşırı sıcak ölüm oranını kat kat artırır. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da sıcak dalgalarından ve diğer nedenlerle olan ölümler artar. Alışılmış sıcak dönemlerde tüm nedenlerle oluşan ölümler normal ölüm oranının %50'si kadar bir artış gösterir. Bir kısım ölümler aşırı yaşlılık ve hastalıktan olsa da birçoğu sıcak dalgasının olmaması durumunda olabilecek ölümlerden değildir. Büyük şehirlerde sıcak havalarda artan ölümler çok belirgindir. Birkaç gün içinde ölüm sayısı yüzlercesini geçebilir. 1995'te Amerika Birleşik Devletleri Chicago'da yazın sıcak dalgası yüzünden 500'den fazla ölüm olayının kaydedilmesi buna bir örnektir. 1995-98 yılları arasında Hindistan'da yaşanan aralıklı sıcak dalgalarında ise ölüm binlercesini aşmıştır. Haziran 1998'de ise Orta Rusya'da yaşanan sıcak dalgasında ölü sayısı 100'ü aşmıştır. Yaşlı insanlar termal stresin etkilerine diğerlerine göre daha duyarlıdırlar. Çalışmalar sıcak dalgalarında aşırı ölümün 65 yaş üzerinde olduğunu ortaya koyar. Zaten bu yaşlar birçok sağlık probleminin gündeme geldiği yaşlardır ve bu dönemde sıcağa olan duyarlılık artar. Fizyolojik faktörler de sıcaktan kaynaklanan stresin artmasına neden olur. Örneğin kalp ve beyin damarlarına bağlı kronik hastalıklar, cilt hastalıkları, öğrenme zorlukları, bunamalarla vücut sıcaklık dengesini bozan alkol, antidepresanlar ve uyuşturucu kullanımı bu etkiyi daha da artırır. Belli şehirlerdeki insanlar diğerlerine göre sıcağa daha da duyarlıdırlar. Bazı topluluklarda kritik sıcaklıklar aşıldığında daha fazla ölüm yaşanır. Tüm şehirlerde yaşayan insanlarda aynı tepkiyi görmek mümkün değildir. Ekvatordaki bir şehre göre daha kuzey ve daha güneydeki bir şehrin insanlarının sıcağa tepkisi farklı olacaktır. Kentsel toplum kırsal topluma göre daha duyarlıdır. Çünkü kentsel toplum genelde kentsel ısı adası etkisini yaşar. Daha da ötesi, eğer insanın yaşadığı ev havalandırmalı değilse, kötü dizayn edilmişse ve sağlıklı değilse sıcağa duyarlılığı daha fazla olacaktır. Ayrıca risk faktörleri kentsel alanda daha fazladır. Hasta olan insan sağlıklı olana göre sıcaktan daha fazla etkilenir. İleride sağlıklı adımlar atıldığı sürece bu ölümler azaltılabilir. Belli tip hava kütleleri belli bölgelerde daha fazla etkili olabilir. Bu koşullar bilinirse sıcaklık gözlem uyarı sistemi ile ki bu sistem bazı ülkelerde halihazırda kullanılmaktadır, yerel halk sıcak dalgalarına karşı uyarılabilir. Sevgili dinleyiciler, şimdi güzel bir şarkıyla programımıza ara veriyoruz. Bu şarkının ardından hava ve iklimin sağlık üzerindeki etkileriyle ilgili sohbetimize devam edeceğiz.
Ben hala bekleyenim olsun. Ateş yok, sıcaklık yok ellerinde. Ben yanarım aşkın sağ olsun. Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur, sözcükler uçarsa aklından. Benim güzel misafirim. sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan, püsküllü bela bulup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde, benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan, püsküllü bela bulup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde, benim içimde uhde kalan. Sen kapımı çalansızın gir içeri, her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur sözcükler uçarsa aklımdan, benim güzel misafirim sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan, püsküllü belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde, benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan, püsküllü belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde, benim içimde uhde kalan. Biriktirdim aşkları hiçe sayan.
Sevgili dinleyiciler, Çevre ve Biz programımızda şarkı arasının ardından hava ve iklimin sağlık üzerindeki etkileri konusunda bilgiler vermeye devam ediyoruz. Etrafımızdaki hava, sağlığımızı etkileyen, evlerden, bürolardan, fabrikalardan, taşıtlardan çıkan artık maddeler, petrol yanmalarından çıkan zehirli gazlar, bitki sporları ve polen gibi parçacıklarla, çeşitli zararlı gazlarla doludur. Şehirlerimizde termal hava kirleticileri ozon, nitrojen dioksit, parçacıklar, karbon monoksit ve sülfür dioksittir. Bütün bu sayılan gazların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri çok açıktır. Bu parçacık ve gazların konsantrasyonu, yani yoğunluğu üzerinde iklim ve havanın oldukça büyük etkisi vardır. Bazı alerji yapan polenlerin oluşumu doğrudan yılın mevsimine bağlıdır. Yağış, nem, sıcaklık değişimi, hava akımları, halihazırda hava durumu bu parçacık ve gazların yoğunluğuyla dağılımlarını, yayılmalarını doğrudan etkiler. Kuvvetli ve yavaş hareket eden antisiklonlar, bir bölge üzerinde birkaç gün, birkaç hafta veya daha fazla kalabilir. Dikine faaliyeti engelleyen, statik durağan yapıdaki bu sistem nedeniyle parçacık ve gazların birikimi bir anda fazlalaşabilir. Geçen yıllarda birçok ülkede astım olayının arttığı gözlenmiş ama nedeni tam olarak belirlenememiştir. Bilinen şudur ki, astım ataklarının oluşabilmesi için havada belli kirleticilerin, polenin, hayvan tüycüklerinin, ozonun veya diğer kirleticilerin olması gerekmektedir. Orajın İngiltere ve Avustralya'da astım ataklarını arttırdığı araştırmalarla saptanmıştır. Haziran 1994'te İngiltere, Londra'da fırtına öncesinde sıcaklığın birkaç saat içinde hızla düşmesi ve havada polenlerin fazla olması nedeniyle astım ataklarında gözle görülür bir artış izlenmiştir. İspanya, Barcelona'da limanda soya fasulyesinin yüklendiği günlerde astımlılarda belirgin bir rahatsızlık ve hastanelere başvuru gözlenmiştir. Bu yükleme yaklaşık 100 gün sürmesine rağmen astımlıların rahatsızlandığı 5 gün incelendiğinde, o dönemde yüksek basıncın olduğu, hakim rüzgarın şehre doğru olduğu ve rüzgarla soya fasulye tozlarının şehre taşındığı gözlenmiştir. Aynı olay 1950 ve 1960'ta Amerika Birleşik Devletleri New Orleans'ta soya fasulyesi yüklenmesi sırasında yaşanmış ama o zaman gerekçeleri açıklanamamıştı. Böylelikle bu olayın nedenleri de anlaşılmış oldu. Sevgili dinleyiciler, şimdi de iklim değişikliği, El Niño, güney salınımları ve hastalıklardan bahsedelim. El Niño, tropik Doğu Pasifik'te okyanusun üst seviye sularının aşırı aşınması sonucunda oluşan 3 veya daha fazla ay süren etkili bir hava olayıdır. El Niño olayı, Pasifik Okyanusu'nun batı ve orta bölgelerindeki basınç değişimine bağlıdır. Bu, güney salınımları olarak da bilinir. Aşırı yağışları batıdan Doğu Pasifik Okyanusu'na doğru taşır, Pasifik ticaret rüzgarlarının zayıflamasına neden olur ve deniz seviyesi değişir. Okyanus ve hava atmosferik değişimler birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğundan, El Niño güney salınımları veya ENSO olarak isimlendirilir. ENSO, günümüzde havanın yıldan yıla değişimindeki ana neden olarak tanımlanır. Örneğin Güney Afrika, Avustralya ve Brezilya'da El Niño döneminin hemen arkasından sık sık kuraklık yaşanır. Toprak kaymaları, sel, yiyecek sıkıntısı ve insan yaşamını etkileyen aşırı yağışlar da El Niño'ya bağlanır. El Niño yıllarında diğer yıllara göre doğal felaketler daha sık ve fazla yaşanır. Bu ilişki kuraklık ve dünyayı yiyecek krizine sokabilecek yiyecek üretimiyle de yakından bağlıdır. Çünkü El Niño birçok ülkeyi aynı zamanda etkiler. El Niño'nun etkileri başta Peru olmak üzere Güney Amerika'nın bazı kıyılarında oldukça fazladır. Hemen hemen her El Niño'da ister zayıf olsun ister kuvvetli bu bölge etkilenir. 1983'te Peru'da El Niño ile yaşanan sellerden sonra başta ishal ve solunum rahatsızlıkları olmak üzere birçok sağlık sorunu ortaya çıkmıştır. Ek olarak kötü hava koşulları sağlık yardımlarının iletilmesini de engellemiştir. 1997-98 El Niño'nun peşinden Peru'da sağlık birimlerinin %10'u hasar görmüş, ulaşım, enerji ve su taşıma kanalları da tahrip olmuştur. Yakın geçmişte yapılan çalışmalar El Niño ile hastalıklar ve ortaya çıkmaları arasında yakın bir bağ olduğunu göstermiştir. Etkilenen bölgelerin birçoğunda yeniden malaria yani sıtma baş göstermiştir. El Niño dolaşımının etkisinde kalan Kolombiya, Venezuela, Sri Lanka, Batı Hindistan ve Pakistan'da bu hastalıklar büyük sağlık sorunları doğurmuştur. Bu vakalarda olayların arkasında yatan meteorolojik faktörler daha tam olarak anlaşılamamış, belirlenememiştir. El Niño'nun çevre iklim ve hastalık arasındaki bağı güçlendirici bir diğer özelliği de sivrisineklerden oluşan hastalıkların yayılmasındadır. Rift Vadidi ateşi mikrobik bir hastalıktır, sivrisineklerle taşınarak yayılır ve doğrudan böbrekleri etkiler. Kenya'da ortaya çıkışı kuru çayırlıklı yerlerde aşırı yağış olduğu zamandır. Bu da şunu açıklar. Çayırlarda var olan sivrisinek yumurtaları yağışla can bulur ve zaten sahip olduğu Rift Vadidi ateşi virüsünü yaymaya başlar. Sellerse bu tür virüsleri taşıyıcı görevi yapan canlıların bir bölgeden bir diğerine taşınmasını sağlar. 1997-98 El Niño olayı Kuzey Doğu Kenya ile Güney Somali'de 1997 Ekim'inden 1998 Ocağı'na kadar çok kuvvetli yağışlara neden olmuştur. Buna bağlı olarak ortaya çıkan Rift Vadidi ateşi binlerce ineğin ölmesine neden olduğu gibi o yöredeki nüfusu da etkilemiştir. Dünya Sağlık Örgütü, Güney Somali ve Kuzeydoğu Kenya'da yaklaşık 89 bin vaka belirlemiş ve bu hastalıktan da 200-250 kişi yaşamını yitirmiştir. Bunlar sadece kaydedilen değerlerdir ki Rift Vadidi ateşinin bundan daha fazla etkili olduğu sanılmaktadır. Sevgili dinleyiciler, küresel iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerine gelince, İnsan toplulukları yıllar boyu hem çevreyi mahvetmiş hem de doğal kaynakları tüketmiştir. Toplumlar aynı zamanda ormanları yok ederek veya binalar inşa ederek yaşadıkları yerin iklimlerini de şekillendirmişlerdir. Sonuçta insanlar hastalık ve mikroplara daha duyarlı hale gelmişlerdir. Günümüzde insanlar büyük kentleri çabucak oluşturmakta ve enerji tüketimine dayalı toplumlar yaratmaktadır. Dünya Meteoroloji Teşkilatı, Birleşmiş Milletler Çevre Programı, iklim değişikliği üzerine hükümetler arası panel IPCC'nin 1995 tarihli ikinci oturum raporunun sonuç bildirgesi, küresel iklim dengesi bozulmasında insan etkisi tartışmasız vardır cümlesiyle önem kazanır. Fosil yakıtlarının kullanılması, ormanların tahrip edilmesi geçen yüzyılda küresel sıcaklığın yaklaşık 0,6 derece artmasına neden olmuştur. Gelecek yüzyılda ise beklenen sıcaklık 1 ila 3 derecedir. Beklenen bu artış, insanoğlunun yerleşik düzene geçişinden beri, yani 10 bin yıllık artıştan daha fazladır. İnsan kaynaklı iklim değişikliği bilimi, insanoğlunun etkilerinin giderek ivmeli bir şekilde arttığını gösterir. İnsanların yerleşimi, kıyı bölgeler, tarımsal alanlar, ormanlar ve balıkçılık için ekolojik denge çok önemlidir. İklim değişiklikleri bütün bu özellikleri etkilediği gibi, insan topluluklarının sağlıklarını da etkilemektedir. İklim, hava ve sağlık arasındaki ilişkiyi anlamamız, bu ilişkinin etkilerini tahmin edebilmemiz açısından büyük önem taşımaktadır. İklim değişikliği üzerine Birleşmiş Milletler Sözleşme çerçevesinde ne kadar anlaşma varsa, bütün bunlarla elde edilen sonuç, dünyada belirli bir ısınmanın var olduğu ve bu değişmenin sonuçlarının ne olacağının belirsizliğidir. İklimin potansiyel sağlık etkisi, uç sıcaklık değerlerinin oluşması durumunda çok kolayca gözlenebilir. Örneğin, bazen bir bölgedeki sıcak dalgası veya bir soğuk çekirdek o yörede yeni hastalıkların oluşmasını sağlayabilir. Kışın yaza göre daha fazla insan öldüğünden bazı bölgelerde kış mevsiminin sıcak geçmesi yararlıdır. İklim değişikliğinin boyutu, diğer ekstrem hava olaylarının kuvvetine olduğu gibi fırtına, sel gibi sıklığını da etkiler. Yerel etkisi fazla belirgin olmasa da bölgesel etkileri çok nettir. Ortalama iklim değerinden oluşabilecek en ufak bir sapma bile ekstrem olayların şiddeti ve sıklığını değiştirebilir. IPCC'ye katkıda bulunan bilim adamlarının ikinci oturum raporunda vurguladığı konular arasında sel ve kuraklık olayının artışı da vardır. Kıyı bölgelerinde sel riskinin artması, artan deniz seviyesi nedeniyle daha fazla sorun yaratacaktır. İklim değişikliğinden kaynaklanan potansiyel sağlık sorunları alışılmamış, hiç görülmeyen şekillerde de yaşanabilir. Klimatolojistlere göre sera gazının yoğunluğunun ne zaman, nerede ve ne boyutta olacağını kestirmeleri, iklim değişikliğinin boyutlarını belirlemede yardımcı olur. Diğer bilim dalları da iklim değişikliğinin neden olabileceği, dünyayı etkileyeceği, biyolojik ve fizyolojik sistemleri, örneğin sivrisinek gelişimini, taze su kaynakları arzını ve ürün gıda üretimini incelemelidir. Stratosferik ozon azalmasının insan sağlığına etkilerinden bahsedelim şimdi. Stratosferik ozon azalması ve sera gazı birikimi küresel iklimin değişmesine neden olur. Gaz emisyonu tüm kıtalarda birçok yerel kaynaktan olabilir. Yerel gaz emisyonları insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden küresel boyutta değişime neden olabilir. Stratosferik ozon, yeryüzü üzerinde yaşayan canlı hayvan ve bitkilere ultraviyole ışınlarına karşı barınak oluşturur, onları ultraviyole ışınlarından korur. Belirgin bir stratosferik ozon kaybı, orta ve yüksek enlemlerde insan aktivitelerinden dolayı vardır. Halokarbonlar, yani ozon emisyonu azaltıcı maddelerin kullanımı, Kopenhag 1992 Sözleşmesi, 1990 tarihli Londra ozon tabakasının azaltıcı maddeler Montreal Protokolü'ne göre kısıtlanmıştır. Buna rağmen, son yıllarda stratosferik ozonda belirli bir azalma gözlenmekte, alınan tedbirlere karşın bu seviyenin ancak gelecek yüzyılın ikinci yarısından itibaren normale döneceği tahmin edilmektedir. Alınan tedbirlere karşın bu seviyenin ancak gelecek yüzyılın ikinci yarısından itibaren normale döneceği tahmin edilmektedir. Yeryüzünde artan ultraviyole ışınları, yüksek enlemlerde daha fazla etkili olmaktadır. Bu artışın ne zamandan beri devam ettiği bilinmemektedir. Çünkü ölçümler henüz yeni yapılmaya başlanmıştır. Bunlara ek olarak bulutluluk, aerosoller ve ozon kirliliği gibi yerel faktörlerde Rift Vadide ateşinin yeryüzüne ulaşmadan önce emilmesine veya yansıtılmasına neden olan etkenlerdir. Birçok epidemiyolojik çalışma, açık tenli insanlarda güneş radyasyonunun deri kanserine yol açtığını ortaya koymuştur. Deri kanseri oranının günden güne artmasının bir nedeni de doğal olarak ozon azalması olacaktır. Birleşmiş Milletler Çevre Programı Ozon Sekreteryası, Avrupa'da 45 derece kuzey enleminin kuzeyinde yaşayanlarda deri kanseri görülme oranının arttığını, 2070'li yıllarda bu oranın %5 artışla maksimum düzeye çıkacağını tahmin etmektedir. Bunun anlamı da her 1 milyon nüfusta yılda 100 vaka artışı demektir. İnsanlar ultraviyole ışınlarına maruz kaldığı sürece bu oran daha da artar. İnsan kaynaklı stratosferik ozon azalmasının varlığı insan sağlığını bozmada ek bir kaynak oluşturmaktadır. Bu nedenle insanların sürdürdüğü, sahip olduğu davranışları ve yaşam tarzları da değişmektedir. Ultraviyole radyasyonun insan sağlığını birçok yönden etkilediği bilinir. Belirli tip kataraklarda neden olan ve kar körlüğü olarak isimlendirilen birçok göz hasarı da ultraviyole ışınlarının sonuçlarındandır. Son yıllarda ortaya çıkarılan bir zarar da ultraviyole ışınlarının bağışıklık sistemi üzerindeki olumsuz etkisidir. Sevgili dinleyiciler, bu hafta hava ve iklimin sağlık üzerindeki etkileri konusunda bilgiler paylaştık. Süremiz yetmediği için gelecek haftada programımızda bu konuyla ilgili bilgiler vermeye devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta Çevre ve Biz programımızda tekrar buluşuncaya dek program yapımcımız Gülçin Çağlar ve mikrofonda ben Nurşen Karadeniz sizlere güzel ve temiz bir çevrede mutlu ve sağlıklı bir ömür diliyoruz. Esen kalın.
Çevre ve Biz.